Evet, bugün 1. Korintliler 15. bölümü okuyacağız. 1. Korintliler 15.
Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca, Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü. Daha sonra 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakub'a, bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem, Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. İşte gerek benim yaydığım, gerek öbür elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyordu aranızda bazıları, ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de, imanınız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in de gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Çünkü Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Her şey ona bağımlı kılındı sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır. Her şey oğula bağımlı kılınınca, oğul da her şey kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki Tanrı her şeyde her şey olsun. Diriliş yoksa ölüler için vaftiz edilenler ne olacak? Ölüler gerçekten dirilmeyecekse insanlar neden ölüler için vaftiz ediliyorlar? Biz de neden her saat kendimizi tehlikeye atıyoruz? Kardeşler, sizinle ilgili olarak Rabbimiz Mesih İsa'da sahip olduğum övüncün hakkı için her gün ölüyorum. Eğer insansal nedenlerle, Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse, yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin. Artık günah işlemeyin. Bazılarınız Tanrı'yı hiç tanımıyor. Utanırsınız diye söylüyorum bunları. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek, nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisini değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti, balık eti başka başkadır. Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından yıldız yıldızdan farklıdır. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşler şunu demek istiyorum. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun.
Noel dönemlerinde Handel'in oratoryosu, Mesih oratoryosu veya Messiah orijinal adıyla oratoryosu çok ünlü. İşte televizyonlarda, radyolarda sıklıkla duyuyoruz. Bazen Türkiye'de alışveriş merkezlerinde de duyuyoruz bunu. Veya belki filmlerde bu oratoryoyu bazı parça parça müziğini duymuş olabilirsiniz. Handel'i dinlemiş olan var mı aranızda? Evet, bazılarımız dinlemişiz. YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Mesih'in doğumundan, Mesih'in ölümüne, Mesih'in dirilişine eski antlaşmadan başlayıp yeni antlaşmaya girip sadece ayetleri müziğe çevirerek bir oratoryo yapmış. Tabii genelde batıda, batı ülkelerinde Noel'lerde çalınıyor ama Handel'in esas amacı Paskalya'da bunun çalınması ve söylenmesi ve dinlenmesiydi. Evet, bir yerde hepimiz ölmeyeceğiz diye bir giriş yapıyor. Bugün okuduğumuz 1. Korintliler 15'ten aldığı bir ayetle son borazan sesiyle hep birlikte diriltileceğiz diyor. Evet, mutlaka tavsiye ediyorum Handel'i. Pavlus Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik diyor. Evet, Mesih'in dirilişi konusunda ya Mesih'in dirilişine inanıyorsunuzdur ya da inanmıyorsunuzdur. Veya şöyle diyelim, tarihsel olarak Mesih ya dirilmiştir ya da dirilmemiştir. Eğer dirilmediyse işte biz bugün özellikle buna bakacağız. Bugün Tanrı'nın bize mesajı bu. Ya diriliş ya da hiçbir şey. Bizim için diriliş Hristiyanlığın varlığı ya da yokluğuyla bağdaş bir konudur. İsa Mesih ya ölümden dirilmiştir ve söylediği her şey doğrudur ya da dirilmemiştir ve yalancıdır. Ve ben de yalan söylüyorumdur buradan. Ve sizler de bir yalana inanıyorsunuzdur. Boşuna kürek çekiyor, boşuna zaman harcıyoruzdur. Eğer Mesih dirilmediyse. Ve burada 1. Korintliler 15, 14 ve 17 ayetlerinde Pavlus eğer Mesih dirilmediyse diyerek her şeyini ortaya koyuyor. Eğer Mesih dirilmediyse. Birçok kişi İsa'nın ölümden dirilişine inanamıyor. İmkansız, olanaksız diyorlar. Siz hiç ölümden yaşama geçmiş olan bir insan gördünüz mü? Veya Big Bang teorisini gördünüz mü? Hayır, ama teorinin doğru olduğuna bir şekilde inanmamız isteniyor. Bir su hayvanının sudan çıkıp kara hayvanına dönüştüğünü varsaymamız isteniyor. Bunun doğru olduğunu düşünmemiz isteniyor. Bu teorilerin doğru olduğuna inanmamız isteniyor. Ne de olsa bilim hiç hata yapmaz, değil mi? Düşüncesiyle, varsayımıyla bunlara inanmamız isteniyor. Pavlus her şeyini ortaya koymuştu. Biz de her şeyimizi ortaya koyabiliriz. Çünkü Hristiyanlık halka açık bir dindir. Hristiyanlığın iddiaları yanlışlanabilir, doğrulanabilir. Yani bu yanlıştır diyebilirsiniz, bu doğrudur diyebilirsiniz. Hristiyanlık her eleştiriye açıktır. Hristiyanlığa karşı, kutsal kitaba karşı her düşüncenizi açık bir şekilde ifade edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Özgürce ben bu konuda bunu düşünüyorum diyebilirsiniz. Hristiyanlık tek bir adamın başına gelenleri hiçbir görgü tanığı olmadan anlattığı ve bizim de bunlara inanmak zorunda kaldığımız bir din değildir. Tarihsellik iddiası olmayan Budizm ya da Hinduizm dinleri gibi bir inancımız yok. Budizm'de, Hinduizm'de kendisine has felsefeleri var. Bu felsefelere inanırsınız ya da inanmazsınız. Bizim dinimiz, bizim inancımız Tanrı'nın dünyayı yarattığını, bizlerin affa ihtiyacı olan günahkarlar olduğunu ve İsa'nın mükemmel bir yaşam sürüp Tanrı'nın yasasını tamamladığını, yerine getirdiğini ve bu şekilde ölüp bizim günahlarımızı üzerine alıp bizim kurtarıcımız olduğunu iddia eder. Ve bu iddiaların tümü İsa'nın ölümden dirilişine dayanır. Bütün iddialarımız Mesih'in yaşamıyla ilgili tüm iddialarımız, Hristiyanlıkla ilgili tüm iddialarımız dirilişe dayanır. Mesih'in ölümden yaşama geçişine, mezardan çıkışına dayanır. Ya ayakta kalır bu iddialar ya da düşer. Yani Hristiyanlık dirilişle ayakta kalır veya dirilişten dolayı veya dirilmeyişten dolayı çöker. İlk olarak İsa dirilmemiş olsaydı sorusunu düşünmenizi istiyorum. 1. Korintliler 15, 12-19'da Pavlus ölümden dirilmemiş bir kurtarıcıyla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmenizi istiyor. Ölümden dirilmemiş bir kurtarıcıyla yaşıyorsunuz. Yani ölümden dirileceğini öğrencilerine söylemişti. Ama ölümden dirilmedi, dirilemedi. Hatalı çıktı, iddiaları doğru çıkmadı. Eğer ölümden dirilmemiş olsaydı sorusunu düşünmemizi istiyor Pavlus. Eğer İsa dirilmemişse bunun yaşamımızda ne gibi sonuçlara neden olacağını anlatıyor. Eğer Mesih dirilmemişse ilk olarak 14. ayette eğer Mesih dirilmemişse bildirimiz de boştur diyor. Yani anlattığımız, açıkladığımız her şey, ilan ettiğimiz, duyurduğumuz her şey boştur diyor. Pavlus 1. yüzyılın en ünlü hahamlarından olan Gamaliel'in öğrencisi olarak yıllarca eğitim almıştı. Çok iyi bir şekilde yetiştirilmişti. Ve sonra Elçilerin İşleri 9'da İsa Mesih'e iman ettikten sonra Şam'da 3 sene kalıp yine eğitim almıştı. Sonra da Yeruşalim'e gidip elçilerle zaman geçirmişti. Yani o elçilerden de eğitim almıştı. Eğer İsa Mesih dirilmemişse Pavlus'un vaazları boş, amaçsız, anlamsız ve içeriksiz olurdu. Pavlus da acınılacak bir durumda olurdu. Düşünün, bunca eğitimden sonra, bunca çalışmadan sonra Mesih dirilmiyor, dirilemiyor. Ve hala daha Hristiyanlık doğrudur diyen bir Pavlus olmazdı. Pavlus bu iddialarını sürdüremezdi. Eğer İsa hala ölü olsaydı, eğer İsa hala mezarında olsaydı, eğer İsa'nın bedeni zamanla toza toprağa karışmış olsaydı, o zaman yani benim de bu kürsüden İncil'i anlatmam, vaaz vermem gerekmezdi. Buna gerek kalmazdı. Sizin de burada bulunmanıza gerek kalmazdı. Hatta kilise olmazdı. Kilise diye bir şey olmazdı. Bugün başka dinler olurdu. Hristiyanlık hiçbir şekilde bugünkü durumuna gelmezdi, gelemezdi. Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Gerçekten de boş olmayan bir mezarı size boşmuş gibi göstermeye çalışıp yüzlerce yıl insanları kandırmaya mı çalıştık acaba? Kesinlikle hayır. Pavlus'un 15-15'teki 1. Korintiler 15-15'teki sözlerine bakalım. Şöyle diyor: bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir diyor. Eğer İsa dirilmediyse imanınız da boştur. 14. 17. ayetlerde bunu tekrar ediyor. O zaman benim vaazlarım da sizin imanınız da boş, yersiz, anlamsız ve amaçsız olmuş olur. Neden? Size şöyle anlatayım. Eğer İsa dirilmediyse o zaman sonsuz geleceğimizi, cennette Tanrı'yla yaşama umudunuzu, bu yaşamdan sonraki yaşama olan inancınızı mezarda çürümekte olan bir adama bırakıyorsunuz demektir. Bütün umudunuz mezardan çıkamamış bir adamda kalmış olacaktı. Eğer İsa dirilmediyse siz de, 17. ayette, siz de hala günahlarınızın içerisindesiniz diyor Pavlus. Bir adam kendisine inanırsanız günahlarınızın affedileceğini söylüyorsa, sonra da çarmıha gerilip gömülüyor ve mezarda ölü olarak kalmaya devam ediyorsa, bu adam sizi günahtan özgür kılma gücüne sahip değildir. Eğer İsa bu iddialarda bulunduysa ve bu mezardan çıkamadıysa, çıkacağını iddia ettiği halde çıkamadıysa, dirilmediyse veya diriltilmediyse, o zaman bütün bunlar boştur. Sizi günahınızdan özgür kılma, siz günahlarınızı affetme yetkisine de sahip değildir. Kendisini mezardan özgür kılamadıysa nasıl olur da sizi günahlarınızdan kurtarabilir veya özgür kılabilir? Sizi günahlarınızdan özgür kılacağını söylemiş olabilir ama ölümden dirilmemişse sözünü tutabileceğine dair hiçbir kanıtı yoktur. Eğer İsa Mesih dirilmediyse Pavlus İsa'ya güvenerek ölmüş olanların hepsinin yok olup gitmiş olduklarını söylüyor. Yani bir şekilde anihilasyon veya yok oluş, tamamen ortadan kalkış diye bir şey var. Yani eğer Mesih dirilmediyse o zaman hepimiz yok olup gideceğiz. Yani istediğimiz kadar çalışalım, istediğimiz kadar uğraşalım, didinelim, sonuçta ölüp yok olup toprak olup gideceğiz. 18. ayette şöyle diyor: buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar, burada ölmüş olanlar aslında uyumuş olanlar şeklinde yazılıyor. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır diyor. Evet, İsa dirilmemişse, sizin imanınız nasıl boş ve anlamsızsa, İsa Mesih'e inanarak ölmüş olanlar da boş bir inançla ölüp gitmişlerdir. Cennete gideceklerini düşünmüşlerdi ve bizler de onların cennete vardıklarını düşünüyorduk ama İsa dirilmemişse bütün bu ölüler mezarlarında çürümeye terk edilmişlerdir. Çürümeye devam edeceklerdir. Eğer İsa dirilmediyse, yine 19. ayette şöyle devam ediyor. Eğer İsa dirilmediyse, eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız diyor Pavlus. O zaman bugün bizler de yüzyıllar boyunca saf, bön, aklı kıt insanların ölümüne liderlerini izlemeleri gibi acınacak bir durumdayız. Ya isterse iddiaları çıkmasın, biz yine de ölümüne bu adamı izleyeceğiz gibi böyle anlamsız bir hedefe doğru gidiyoruz anlamına gelir. Eğer İsa mezardan dirilmemiş olsaydı farklı olan ne olurdu? Her şey. Her şey farklı olurdu. Her şey değişirdi. Bugün Doğu da farklı olurdu. Batı da farklı olurdu. Dünya tarihi çok daha farklı yerlere giderdi. Eğer İsa dirilmemiş olsaydı. Evet, bugün Rabbin sözünün size vaaz edilmesini dinlemenize gerek de kalmazdı. Kiliseye hiç gerek kalmazdı. Yani Noel diye bir şeyi hiç duymazdınız. Paskalya diye bir şeyi hiç duymazdınız. İsa Mesih'e iman etmenize de gerek kalmazdı. Günahlarınızı affedecek bir kurtarıcınız da olmazdı. Şu an İsa Mesih'e inanan sevdikleriniz için hiçbir umudunuz da olmazdı. O zaman bütün bunlar için endişelenip yaşamınızı boşuna harcamak yerine Pavlus'un 15-32'de söylediği gibi yiyelim, içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz diyebilirsiniz. Eğer bütün bunlar doğru olmasaydı. Evet, ikinci olarak ölümden dirildiğine neden inanıyoruz? Evet, ölümden dirildiğine neden inanıyoruz sorusunu düşünmenizi istiyorum. Bizim iddiamız şu. 20. ayette 15-20'de şöyle diyor. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Evet, gerçekten de tarihsel bir kişilik olan Nasıralı İsa Mesih gerçek bir Roma haçına gerilerek öldürülmüştür. Evet, Romalıların çeşitli haça germe şekilleri vardı. Bizim bildiğimiz şu şekildeki haç şekli tek haç değildi. X şeklinde de vardı. Tek şekilde de vardı. Tek bir tahta olarak da haça germe vardı. Tek bir ağaç kütüğüne veya X şeklinde vardı veya ters haça germe şekilleri vardı. Evet. Evet, İsa Mesih bu tarihte Roma İmparatorluğu'nun uyguladığı haça germe cezasıyla cezalandırıldı. Eğer İsa Roma İmparatorluğu'nun bir vatandaşı olsaydı, Roma vatandaşı olsaydı kesinlikle çarmıha gerilmezdi. Yahudiye bölgesinden bir İsrailli olduğu için çarmıha gerilerek cezalandırıldı. Evet, İsa Mesih'in ve onun ölümünün tarihsel gerçekleri birçok kanıtla, görgü tanığıyla kanıtlanabilir durumdadır. Yahudi tarihçiler de, yani İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyen Yahudi tarihçiler de İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğüne tanıklar. Bununla ilgili araştırma yapmak isteyenler yine internet üzerinden birçok kanıta ulaşabilirler. Çarmıh çeşitleri veya İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilgili Hristiyanlar dışında o zamanın tarihçileri veya o zamanki görgü tanıkları bununla ilgili neler yazmışlar, bunu bulabilirsiniz. Peki o zaman onun dirilmiş olduğunu neden iddia ediyoruz? Biz bu iddiada bulunuyoruz çünkü Tanrı aklımızı ve yüreklerimizi açmıştır. Ama size bunun dışında bazı ikincil kanıtlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak peygamberliğin kanıtından dolayı İsa'nın ölümden dirildiğine inanıyoruz. Pavlus eski Korint halkına yazıyor. Korint bir liman şehriydi. O zamanlar tabii Korint Las Vegas gibi günah şehriydi. Korint'te yapılanlar Korint'te kalır. Korint'ten dışarı çıkmaz. Aman ev halkımız Korint'e gittiğimizi duymasın deyip yani Korint'ten geçilirdi sadece. Yani bir günah şehri olarak biliniyordu. Buradaki Hristiyanlar Grek felsefesine, Roma dinlerine ve bazıları da Yahudiliğe sırtlarını dönmüşlerdi. Neden? Çünkü Mesih 15.4'te Mesih İsa kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi diyor. Evet arkadaşlar bir düşünün. Aile soy ağacınızı şöyle 200 yıl, 500 yıl ya da 1000 yıl geriye gidip incelediğinizi bir düşünün. Bazılarınız belki bu aile soy ağacınızı E-Devlet üzerinden incelemiştir. İnceleyen var mı E-Devlet'ten şöyle bir 100 sene geriye gidip, 200 sene geriye gidip, 200 seneden fazla gidilemiyor zannedersem. Yani biraz daha gidebilirsiniz belki, 300 sene gidebilirsiniz. Ama bir 1000 sene geriye gittiğinizi bir düşünün. 1000 sene kadar önce atalarınızdan bazılarının farklı zamanlarda, farklı yerlerde yazdığı bazı mektupları ve bazı kitapları bulduğunuzu varsayalım. Bu yazılarda sizin soyunuzdan birisinin geleceğini, nerede doğacağını, bu kişinin neler yapacağını, neler anlatacağını ve nerede nasıl öleceğini ve nasıl ölümden yaşama döneceğini ayrıntılarıyla yazdıklarını bir düşünün. İşte eski antlaşma yani Tevrat diye bildiğimiz şu kitap Tevrat Zebur deniliyor. Aslında eski ahit, eski antlaşma diyoruz. Yani İncil'den önceki kitap aslında bunu anlatıyor. Eski antlaşmanın tümü İsa Mesih'le ilgili aynı şeyi yapıyor. İsa Mesih'in geleceği Adem zamanından beri duyurulmaya başlanmıştı. Evet, kutsal kitabın ve İsa Mesih'in dirilişiyle ilgili iddianın güvenilirliğinin ve gerçekliğinin en büyük kanıtı kutsal yazıların şaşırtıcı iddialarda bulunması ve tüm iddiaları destekleyebilmesidir. Eski Antlaşma'nın başlangıç kitabı yani yaratılış kitabında Tanrı'nın Abraham'a yani İbrahim'e İsa'nın doğumundan 2000 sene kadar önce oğlunu kurban etmesini söylediğini görüyoruz Yaratılış 22'de. Neden? Sadece İbrahim Tanrı'nın İshak'ı ölümden dirilteceğine inandığı için değil, Baba Tanrı'nın kendi oğlu İsa Mesih'le ne yapacağına işaret etmek için de böyle bir hikayeyle karşılaşıyoruz. İbrahim kendisinden yani Mesih'in soyunun kendisinden geleceğini bir şekilde biliyordu ve bu vaadin devam edeceğini biliyordu. Bu şekilde imanla Tanrı'nın İshak ölse de İshak'ı dirilteceğine inandığını biliyoruz. Ama esas inancı Mesih'e olan inancıydı. İbraniler 11, 17-19'da bunu görüyoruz. İsa gelmeden 1000 sene önce Kral Davut şöyle dua ediyor. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun kutsal olanın çürümesine izin vermezsin diyor Mezmur 16:10'da. Fakat Davud'un öldüğünü ve toza toprağa karıştığını biliyoruz. Davud'un çürümeye bırakıldığını biliyoruz. Kilisenin ilk vaazında Petrus'un da söylediği gibi Elçilerin İşleri 2:29'da şöyle diyor. Size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davud öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Evet. Kendinize bir sorun. İsa'nın cesedinin içinde olduğu bir mezar var mıydı? Acaba Yahudiler, Romalılar ya da Mesih karşıtı filozoflar İsa'nın dirilmediğini kanıtlamak için neden insanları işte bak onun mezarı dibimizde duruyor, yanımızda duruyor diye bu mezara yönlendirmediler. Mezarı belliydi. Evet, çünkü Davud'un duası Davud'un soyundan gelecek olan kral içindi. Rabbimiz İsa Mesih içindi. Evet, İsa'dan 700 yıl önce Yeşaya İsrail'i yasa boğacak sözler söyledi. Tanrı bir gün Davud'a vermiş olduğu vaadini gerçekleştirecekti. Davud'un oğlunu ebedi tahta oturtacaktı. Yeşaya buna Davud'a söz verdiğim kalıcı iyilikler diyor Yeşaya 55'te. Evet, Davud'a söz verdiğim kalıcı iyilikler. Evet, aynı zamanlarda sürgünde oldukları günlerde Hoşea vatanlarına dönecekleri zaman bu zamanı düşünürken şöyle diyor. Gelin Rab'be dönelim. Bizi o parçaladı, o iyileştirecek. Bizi o yaraladı, yaramızı o saracak. İki gün sonra bizi diriltecek. Üçüncü gün ayağa kaldıracak. Huzurunda yaşayalım diye diyor Hoşea 6:1-2. Evet, Yahudi önderler İsa'nın ölümden dirilmiş olduğunu duyar duymaz toplanıp İsa'nın öğrencilerinin cesedi çalmış olduğu yalanını anlatmaya başlamışlardı. Evet, İsa'nın dirileceği gerçeğini bilmeleri gerekir. Çünkü kendi kutsal yazıları bunu binlerce yıl öncesinden, 1000 yıl öncesinden, 700 yıl öncesinden bildirmişti. Evet, bununla ilgili en önemli peygamberlikler ise İsa'nın başına geleceklerle ilgili kendi ön bildirileridir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İsa'nın kendi ölümünü ve dirilişini açıkladığını yazıyor. Şu sözleri dinleyin. Matta 17'de Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara insanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek dedi. Sonra Markos 9'da oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerini öğretirken şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Yine Luka 9, insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Yuhanna 10, canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever, canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım diyor. Evet, bir ara İsa tapınağa geldiğinde dini önderlerin Tanrı'ya hizmet etmek için değil, para için tapınakta olduğunu görünce para masalarını devirip şu sözleri söylemişti. Yuhanna 2'de Yahudi yetkililer İsa'ya bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu 3 günde mi kuracaksın dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler diyor. Tabii bu iddialarda bulunabilmek için İsa'nın ya dindar bir deli olması gerekiyordu ya da poker yüzü olan bir yalancı ya da ister beğenin ister beğenmeyin tüm evrenin ve sizin tüm hayatınızın Rabbi olması gerekirdi. Evet, ya böyle poker yüzlü bir yalancı olması gerekiyordu ya da bir dindar bir deli olması gerekiyor veya söylediği her şey doğruydu. Evet, sizce hangisiydi? İsa'nın ölümden dirilmiş olduğunu gösteren ikinci kanıt ise görgü tanıklarının kanıtlarıdır. Pavlus şöyle diyor 5, 6, 7 ve 8. ayetlerde Kefas'a sonra 12'lere göründü. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü diyor. Evet, Kefas veya Petrus, 12 havari aynı anda 500 Hristiyan'a, Yeruşalim'deki kilisenin önderi olan Yakub'a, sonra tüm havarilere, sonunda da Pavlus'a göründüğünü söylüyor. Evet, 500 yaklaşık 500-510 kişi gibi bir görgü tanığı çıkıyor. Yani mahkemelerde bu kadar tanık dinliyorlar mı bilmiyorum ama İsa'nın ölümden dirilmiş olduğunu, öldüğünü görenler ve daha sonra ölümden dirilmiş olduğunu görenler bunlar. Evet, bu kadar çok tanık var. Pavlus'un burada isimlerini vermediği kadınların da dirilmiş Mesih'i gördüğünü biliyoruz. Mecdelli Meryem örneğin, Yakup'un annesi Meryem, Salome ve Yohanna, Matta, Markos ve Luka'da bunlardan bahsedildiğini görüyoruz. Bu neden bu kadar önemli? O zamanların Yahudi mahkemeleri kadınları tanık olarak kabul etmiyorlardı. Yahudi mahkemelerinde, hatta Sanhedrin'in önüne bile çıkamıyorlardı. Yüksek kurulun önüne kadınların çıkması yasaktı. Veya herhangi bir olay olduğunda mutlaka kadın olmaması, yani erkek olması gerekiyordu tanığın. Yani kadınları kabul etmiyordu Yahudi mahkemeleri. Madem ki kadınların hiçbir tanıklığı Yahudilerce kabul edilmiyordu, o halde Hristiyanlar neden dirilişin ilk tanıklarının kadınlar olduğunu söylesinler? Yani neden böyle bir yalan uydursunlar? Madem kadınlar Yahudi mahkemelerinde kabul görmüyordu, konuşamıyorlardı. O zaman eğer hani bunun iyi bir yalan olabilmesi için veya iyi bir şekilde tutması için mutlaka tanık olarak erkekleri göstermeleri daha doğru olmaz mıydı? Tabii ki gerçeği söylüyorlar. İsa'nın dirilişine ilk tanık olanların kadın olduğunu söylüyorlar. Evet, Hristiyanlar yalan söylüyorlarsa neden daha kabul edilebilecek bir tanık ortaya sürmediler? İsa Mesih'in dirilişinin ilk tanıkları kadınlardır. Yahudiler kadınların tanıklığını ister kabul etsinler ister etmesinler, İsa'nın ölümden dirilişi gerçektir ve onu ilk görenler de kadınlardır. Ayrıca Pavlus İsa'yı diri gören mezar muhafızlarından da bahsetmiyor. Onların görgü tanıklığı neden bu kadar önemli? Çünkü Roma yasalarına göre bir yüzbaşı korumakla görevli olduğu bir şeyi kaybettiğinde ya da görevli olduğu yeri terk ettiğinde ölüm cezasına çarptırılırdı. Ama bunlar, evet, onlar da İsa'nın dirilişini gördüler şeklinde bir tanık olarak gösterilmiyor. Ama onlar da buna tanıktılar. Yahudi bir haham olan Pinkas Lapide, İsa'nın dirilişi Yahudi bir bakış açısı adlı kitabında Nasıralı İsa'yı İsrail'e vaat edilen Mesih olarak kabul etmediğini söylüyor. Tabii ki sonuçta hani kendisi de haham, İsa'nın Mesih olmadığını söylese de şöyle diyor. Yeni Antlaşmayı ve eski metinleri inceledikten sonra şu sonuca varıyor. İsa'nın dirilişini havariler topluluğunun bir uydurması olarak değil, fakat tarihsel gerçek bir olay olarak kabul ediyorum diyor. 1. Korintliler 15'in son kanıtı değişen yaşamlar kanıtı. Değişen yaşamlar. Bugün yaşamı değişen birisinin vaftizine tanık olduk. Önümüzdeki hafta yine bir vaftiz olacak. Ondan sonraki hafta yine başka bir vaftiz olacak. Bunlar değişen yaşamlardır. 15, 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi diyor. Tarsuslu Saul, 1. yüzyılın ilk yarısının gelecek vaat eden hahamlarından birisi olarak yetişiyordu. Eğitimini şöyle tanımlıyor. Elçilerin İşleri 22'de. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi Ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. Evet, Paulus kendisi hakkında şunları yazıyor. 8 günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, öz be öz İbraniyim. Kutsal yasaya bağlılık derseniz Ferisiydim. Gayret derseniz kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum diyor. Evet, yine de İsa'ya ve Hristiyanlara zulmeden Pavlus, Mesih'in dirilişinden dolayı İsa'yı vaaz eden Pavlus oldu. Hristiyanları kovalayan, onları yakalamak için Şam'a giderken Pavlus'un Mesih'e inandığını görüyoruz. Özellikle Şam'daki Hristiyanlığı bitirmeye giderken, oradaki Hristiyanlığı durdurmaya giderken Mesih'i vaaz eden, Mesih'e iman eden bir Pavlus olarak karşımıza çıkıyor. İsa'ya muhalefet eden Pavlus, İsa'nın elçisi atandı. Peki ya siz ne durumdasınız? Geçen 2000 senedir insanlığı değiştirme gücüne sahip olan İsa Mesih'in dirilişinin gücü hafife alınmamalı. Bugün hala insanların vaftiz oluyor olmaları, hatta Türkiye'de vaftiz oluyor olmaları, hatta İran'da, hatta Çin'de, hatta Afganistan'da gizli gizli vaftiz oluyor olmaları değişen yaşamlara tanıktır. Mesih'in bu bölgelerde de insanların yüreklerini değiştirmeye devam ettiğinin kanıtıdır. Onun dirilişinin işaretidir. Evet, Yahudi haham Pinkas Lapide'nin dediği gibi, bu korkmuş havariler grubu çaresizlik içinde her şeylerini bir kenara atıp kaçmak üzerelerken, efendilerine ihanet edip onu inkar ederek hayal kırıklığına uğratan bu köylüler, çobanlar, balıkçılar aniden bir gecede kendinden emin bir misyon toplumu haline getirilebilmeleri, kurtuluştan emin olmaları ve dirilişten sonra çok daha başarılı bir şekilde çalışabilmeleri gibi bir devrimsel değişim ne bir görümle ne de bir halüsinasyonla açıklanabilir. Daha sonra Lapide mutlaka dirilmiş olan İsa'yı görmüş olmalılar ki böyle devrimsel bir harekete hep birlikte giriştiler. Havari dışında hepsi, bütün havarilerin öldürüldüğünü biliyoruz. Yani bir yalan uğruna ölmediler. Dirilmiş olan Mesih'i tanıdıkları için, gördükleri için bunun gücüyle, bunun vermiş olduğu teşvikle, cesaretle Mesih'i bütün dünyaya duyurmaya gittiler. Bu değişimi açıklayan nedir? İsa Mesih Rab'dir ve onun lütfu inanan herkese Tanrı'nın kurtuluş sağlayan gücüdür. Evet, ya diriliş ya da hiçbir şey diyoruz. Ya diriliş ya da hiçbir şey. Hristiyanlık diriliş yoksa yoktur. Pavlus İsa'nın dirilmemiş olduğunu düşünmemizi istiyor. Ama varabileceğimiz tek sonuç onun ölümden yaşama geçmiş olduğu gerçeğidir ve o dirilmiş olduğu için bildirimiz boş değildir, imanımız boş değildir. Artık günahlarımızın içinde yaşamıyoruz. İmanla ölenler Rab'le birlikteler ve bizler tüm insanların arasında en imrenilecek yerdeyiz. Mesih'in dirilişine inanıyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz olduk. İsa Mesih ölümden dirilmiş olduğu için sizin yaşamınızın üzerinde yetki sahibidir ve size kendisine dönmenizi ve ona güvenmenizi emrediyor. Ama işte bazı sorularım var, bir şüphem var diyebilirsiniz. Sorularınızı da yanınızda getirin. Sorularınızla Mesih'e gelin ve onu izledikçe aklınıza yön ve yüreğinize anlayış verecektir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Amin.